Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Bu haftaki program konumuz çocuk psikiyatrisi uzmanım. Çocuk ve ergen psikiyatrisi mi diyorduk Tayyip Hocam?
Evet, çocuk ve ergen.
Ruh psikiyatrisi, sağlığı. Ruh sağlığı
hastalıkları.
Yok, olmayacak Tayyip Hocam. Buyurun siz tanımlayın.
Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları diye artık yeni ismimiz bu.
Resmi isim bu mudur?
Evet.
Baştan hadi ilk soruyu ben sormuş olayım Tayyip Hocam. Ne demek bu şimdi çocuk ve ergen? Ruh sağlığı ve hastalıkları. Çocuk ne? Ergen ne? Bunun ruhunun sağlığından ne olur? Nasıl bozulur?
Yani çocuk ve ergen aslında yetişkin olmayan anlamına gelen bir kavram diyelim kısaca. 18 yaşın resmi olarak 18 yaş aslında. Onun ötesinde erişkin, yetişkin diye kabul ediliyor.
Ama kanunen şimdi bu konu eskiden beri sıkıntılıdır. Mesela devlet hastaneleri 14 yaşın üzerine büyük kabul eder. Üniversite hastaneleri 18'i kabul eder. SGK'nın ne dediği önemlidir. Parayı veren düdüğü çalar deyip onun ne dediği olur genellikle. Sizde ne resmi sınır?
Resmi sınır işte SGK'nın ne dediği 18 yaş. Daha ötesi daha küçüğüne biz genelde bakıyoruz. Ama bazen klinikler farklı şeyler yapıyorlar. İşte doktor açığına göre işte veya hekimin kararına göre işte 15 yaşın altına bakmayabiliyor mesela çocuk değil erişkin psikiyatristleri. Bazen biraz meraklı olanlar 12, 11 hatta bütün yaşlara bakabiliyor erişkin psikiyatristleri.
Öyle bir alışkanlık var eskiden.
Yani özel sektör daha çok oluyor. Ve daha çok devlet hastanelerinde 15'e 16'ya kadar çok rahat bakılıyor. 15 ile 20 yaş arasında açıkçası kimse gelsin istemiyor. En çok sorunlar orada olduğu
ama
için.
Ama tabii ortaya konulması gereken bir şey de var. Çok azsınız. İstanbul'da ne kadar çocuk psikiyatrisi var? Sayısı belli mi Tayyip Hocam?
Ya, 100'e yakın vardır. En çok İstanbul ve Ankara'dır.
Anadolu'da hiç çocuk psikiyatrisi olmayan şehir var mı?
Doğu'nun birkaç ilinde yok ve bazı küçük şehirlerde yok diye tahmin ediyorum.
Yetişkin psikiyatristi vardır ama
tabii tabii. Uzman anlamında ve asistanlar toplasak eğitim 600'ü geçti şu anda. Resmi rakamlar buydu. 600-650 arası geçenler okumuştum bir yerden.
Çok düşük bir rakam hocam.
20 milyon çocuk düşünürsek 650 kişi yetmiyor.
Yoksunuz. Hele ki asistanlar rutinde çalışmıyorlar. Zaten servis hizmeti vesairesi var. Neyse Allah kolaylık versin. Peki ruh sağlığı derken sahiden ne anlamak lazım? Belki şimdi biraz felsefesi olacak ama ruhun hastalığı olmaz diyen Ayhan Hoca mıydı? Ayhan Songar mıydı?
Bilmiyorum. Demiş olabilir ama açıkçası ruh bizim o klasik anlamda gelenekten ruhu çok fazla kastetmiyoruz. Çünkü artık modern hayatta beraber ruh kavramı bir öteledik. Çünkü bu konuşulabilen bir kavram değil ya da bilimsel araştırabilen kavram değil. Bu daha çok metafizik felsefi bir kavram veya işte kimileri dini kavram diyebilir. Biz daha çok zihin işte eskiler nefs dediği o aygıtla uğraşıyoruz aslında. İşte zihinsel olarak düşünce süreçleri, dikkat, işte duygular, işte bunların etkileşimi, işte muhakeme yürütme bu tür özelliklerin hepsini biz topladığımızda yanlış bir çeviri muhtemelen. Doğrusu ne onu bilmiyorum ama yanlış çeviri. İşte ruh sağlığı ve hastalıkları diyelim. Mesela ruh hastalığı olur mu olmaz mı? İşte bir de diğer bir sorun da şu hastalık kavramı geçiyor ama bizim bütün tanı kılavuzlarında bozukluk diye geçer. Hastalık geçmez. O da ayrı bir sorundur. Çünkü hastalık demek için çok net olarak tanımlanması lazım. Mesela hipertansiyon ve çocukluk çağı işte enfeksiyonlar, epilepsi hepsinin belli bir neden sonuç ilişkisinin bulunduğu.
Kanıta dayalı tıp uygulamasında karşılığı vardır.
Ama psikiyatri değilse ne yazık ki hala tam olarak neden sonuç ilişkisi kurulamadığı için hep bir sendrom değil mi? Şemsiyelerdir. Hani altına birkaç tane belirtinin olduğu işte toplu halde görünce tutarlı olarak olan bir durum ve hep bozukluk olarak söyleniyor. Bunu hatta bazı insanlar işte disorder İngilizceden yani disorder yani düzenin bozulması olarak anlayıp
mutadın dışına çıkılması gibi.
İşte makine insan tabiri işte bir süre sonra insanlar ruh yoktur kavramı ortaya çıkınca bazı düşünürlere göre mesela insan makine gibi algılıyor. Makinenin bozulması gibi diye düşünülüyor. Burada hep böyle sorunlar var. Bundan dolayı biz hep o kısmı çok fazla girmeden.
Peki girmiyoruz. O zaman biz
kurtarmaya çalışıyoruz.
En önemli özelliği olan pratiklik ve pratik hayata yönelik çözümler üretmesi kısmından başlıyoruz. Çocuk psikiyatrisiyle ilgili gelmiş soruları derledik hocam sizin için.
Ne güzel.
Vallahi genellikle de böyle çok pratik günlük hayattan gelmiş sorular. Bir kısmı direkt ailelerden işte çocuğum rahatsız tarzı sorular. Ama birkaç öğretmen dinleyenimiz mesuliyet hissettikleri çocuklarla ilgili sorular sormuş. Böyle değişik daldan da atlayarak devam edeceğiz inşallah. İlk soruyla başlayalım. 3-4 tane teknolojiyle ilgili soru var Tayyip Hocam. Birincisi şu. Çocukların erken yaşta bu kadar teknolojiyle hemhal olmaları yetişkinlikte ne tür olumsuz etkilere sebep olacaktır? İş, evlilik, sosyal hayat, dini hayat vesaire denmiş.
Aslında çok geniş bir soru.
Neresi? Bir kere teknolojiden ne anlayacağız? Çocuğun akıllı telefonla oyun oynaması, notebook'ta oyun oynaması, işte Facebook'tan adam takip etmesi mi teknoloji? Yoksa çizgi film seyretmek de böyle mi sayılıyor?
Yani aslında bu teknoloji sürekli yenilendiği için hastalıklar ve kavramlar değişiyor. Benim çocukluğumda televizyon vardı. Televizyon çok izliyor ve izlemiyor diye bir muhabbet vardı. Tam ben ergenliğe geçerken bu oyun salonları çıktı. İşte orada Aduket'le işte Street Fighter dediğimiz tarzı oyunlar vardı.
Biz yetişemedik. Biz bir üst nesil olduğumuz için.
İşte siz Commodore öncesi dönemsiniz. Aynen öyle. Bu durumda işte çocuklar çok fazla dışarı çıkmak istiyor. İşte hep oyun oynuyor. Oyun merkezlerinde bir sorun çıkıyordu. Daha sonra internet başladı. Bilgisayar oyunları, evde oynama, saatlerce oynama. Bilgisayar oyunları zaman için çok karmaşıklaştı. Basiti bu artık ismini zikretsek herhalde sakınca yok. Mario gibi oyunlar. Böyle basit şekilde atlama zıplama çok eğlenceli oyunlar. Bunlardan sonrasında ise internet girince işler iyice değişti. Sürekli online olma, sürekli yayında olma, hayatta olma, sürekli uyanık olma bir durum ortaya
evet,
çıkıyor.
Evet, sürekli online olma aslında mesela.
Yani bizler artık sürekli hep online halde. Sürekli telefonlarımızda bize mesaj geliyor. Cevap vermek zorunda hissediyoruz. Cevap vermedim sıkıntı duyuyoruz. Bunlar da ayrı bir sorun. Çocuklar hem bunlara yetişti ve hatta bunsuz düşünmüyoruz. İnternetsiz bir hayat akıllarından geçmiyor. Ben bile eve gittim internet yoksa ne yapacağımı şaşırabiliyorum. Çünkü yapmam gereken işi internet üzerine yapmaya alışmışım. Zorlanıyorum. Çocuklar bunsuz bir hayatı tanımıyorlar. Hani bazen bazı resimler var işte. Bunu tanıyor musun? Bu nesil bilmiyor mesela. 6 aylık bebek ile telefonu sağdan sola ittirince eliyle telefon açılabileceğini ve kullanabileceğini biliyor. Bu da şu anlama yol açıyor. Yani teknolojisiz bir artık hayat düşünemiyoruz. Bundan dolayı teknoloji bizim elimiz, kolumuz, ayağımız olmaya başladı. Bundan dolayı çok fazla hani endişelenmeye gerek yok diye ben düşünüyorum. Çünkü bunsuz artık hayat yok. Nasıl arabasız bir hayat artık düşünemediği için bir yerden bir yere gitmek için uçak veya işte otobüs olmadan düşünemiyorsak böyle bir hayata girmek zorundayız. Bunu kabul etmek zorundayız. Yoksa işte ne yapacağız, ne edeceğiz bunu hastalık olarak görünce işler sıkıntı oluyor. Daha çok sorun şeyle ilgili. Bu kişinin hayatını, gelişimi ne kadar olumsuz etkiliyor?
Ne kadar olumsuz etkiliyor?
Çok fazla etkiliyor öncelikle.
Şöyle diyeyim, biz de çocuk sağlığı ve hastalıklarında bu işte en çok Amerikan Pediatri Akademisi ilgilenir. Onların kanıta dayalı tıp ilgili yaptığı iki şey vardır. Bir çocuk çok uzun süre olması gerekenden fazla süre ekrana bağımlı kalıyorsa konuşma gecikmesi olur. Bizi ilgilendiren kısmı, hatta siz de kısmen ilgilendiren kısmı. Bir de antisosyal kişilik bozukluğu muydu?
Öyle bir şey var mı? Çocuklarda kullanmıyoruz o tabiri.
İleri vadede buna dönüşür. Bunlar kanıtlanmış. Ha bunun dışında radyasyon yayıyor, kanser yapar mı? Boynu sürekli eğri tutuyor, skolyoz olur mu? Hiç dışarı çıkmıyor, buna bağlı obez oluyor, buna bağlı kardiyak problem. Binlerce indirekt şey var ama direkt olaraklar bunlar var. Kesin olarak bilinen. Sizde var mı böyle kesin? 2 kere 2 4 yapacak şeyler.
Teknoloji anlamında doğrudan yok ama dolaylı olan birçok hastalık oluyor. Mesela en basitinden sürekli bilgisayarın başında olmak, sürekli daha ekranın başında olmak hem postürü, vücut duruşunu bozuyor. Buna bağlı çeşitli şeyler, sorunlar çıkıyor. İşte sedatif hayata bağlı, işte hareketsiz bir yaşama bağlı. Nasıl erişkinlerde kalp hastalığı riski artıyorsa bizde de çocuktan itibaren doğru için obezite artıyor, kilo artışı, yeme düzeni işte bilgisayarın başında, ekranın başında bir şeyler yapma, yatağından kalkmadan bir anlamda yaşamaya çalışan çocuklar çıkmaya başladı ve sürekli bununla uğraşıyor. Ve buna bağlı çeşitli metabolik ve fiziksel hastalıklar çıktığı gibi bugün ruhsal hastalıklar çıkmaya başladı. Sürekli oyun oynama ihtiyacı. Oyun oynamadığı anda veya bilgisayar başına, teknoloji başına kalmadığından itibaren yoksunluk dediğiniz belirtiler işte. O hep onu düşünme, hep onunla vakit geçirme.
Yoksunluk oluyor diyor musunuz Tayyip Hocam?
Bazı çocuklarda oluyor. Onsuz yapamıyorlar.
Peki şimdi o zaman burada bir parantez açalım. Yoksunluk nedir diye tanımlayalım. Böylece televizyonun ne demek olduğu anlaşılmış olsun.
Yani yoksunluğu en basitinden burada...
Uyuşturucu bağımlılığı.
Ona benzer. Hatta daha basitini söyleyeyim. Sigara. Bir erişkin sigara içen bir insan sigara içmediğinde neler hissediyorsa buna benzer belirtileri fiziksel olarak hissederler. İşte sıkıntı, stres, eli ayağında titreme, kafasının şey, o işi önce sigarayı aran insan şimdi bilgisayar oyun veya herhangi işte ne bir hangi oyun oynuyorsa isimlerine göre bazı bir sürü oyun var. Bunlarla ilgili karakterler var. Mesela karakterler düşünürler. İşte o karakteri oradan oraya atlatırlar. Evet aynen. Kaçıncı level ben şuraya geçersem şu level'a geçeceğim. Arkadaşımı geçeceğim. Onunla ilgili bir meşguliyet oluyor. Bununla ilgili kafa meşguliyeti. Yapması gereken işleri erteleme. Tuvalete gitmeyi erteler. Yemek yemeyi erteler. Uyumayı erteler. Uyku burada çok önemli zaten. Dersleri bırakır. Bunsuz bir hayat olmaz. Bunun ötesi hiçbir şey konuşmaz.
Tayyip Hocam bir müsaade istiyorum. Bu artık öyle bir yere geldi ki bir, bu teknolojinin zarar açmadığı hiçbir yer yok. Kabul.
Evet.
O zaman siz bize şimdi şöyle bir tanım yapın. Biz ailelere diyoruz ki bakın kardeşim bu çocuk şişman. Bunun diyet uygulaması lazım. Ama çocuk milleti onu yeme bunu yemeden anlamaz. Hı hı. Çocuğa diyeceksin ki bunları yiyebilirsin. Pozitif yaklaşmak gerekir. Böyle olunca da bunları yemede hak sahibisin deyince çocuk bir elmayla, bir işte basit bir bisküviyle, kuru ekmek vesaireyle gününü geçirebiliyor. Ama o yasak bu yasak dediğinde sürekli bir saldırı hali oluyor sağa sola doğru. Şimdi siz bize öyle bir tanım yapın ki teknolojinin şu kadarı kesinlikle zararsızdır, bu kadarı da muhtemelen zararsızdır. Böyle bir tanım var mı?
Ya kitaplarda var ama daha çok belirtiler üzerinden var. Saat anlamında değil. Meşguliyet üzerinden işte buna bağlı bazı.
7 yaşında ilkokul 1. sınıf talebesi her gün televizyon seyredebilir mi?
Tabii ki seyredebilir.
1 saat mi, 2 saat mi, 3 saat mi?
En azı ne kadarsa o kadar.
1 saat seyretse vicdan azabı duyalım mı?
Duymayalım çünkü zaten bunsuz bir artık hayat yok. Hangi erişkin günde 1 saat televizyon başına kalmadan hayatını geçirebiliyor?
Peki cep telefonuyla ya da internet üzerinden oyun oynamanın en küçük yaşı kaçtır?
En küçük yaşı.
Tabii bunlar gerçek şeyler anladım. Değildir. Belki tecrübe konuşacaksınız.
Gerçek zaten. Anlamda yani açıkçası 1-2 yaşında çocuğu bile oynatan aileler var.
Var ama doğrusu 18 yaş diyorsunuz.
18 demeyelim ama değil, yaşına uygun oyun. Yani buradaki sorun şu zaten. Çocuk niye bilgisayar başında, niye oyun başında, bence onu tartışmak daha önemli. Şimdi kopamayacağımız başta ben kabul ettim. Ben bir kere bu konuda yenik başladığımı düşünüyorum bıçağa. Çünkü bunsuz bir hayat yok. Bir kere telefonsuz bir hayatımız artık yok. Artık cep telefonu üzerinden.
Adam sayısından bir fazla telefon var. Evet,
evet yani ondan dolayı bir kere bunsuz bir hayat olmadığı için buna bağlı internetsiz bir hayat da artık olmamaya başladı. Sadece kontürlü bilmem neli bunları sınır koyabiliriz. Yoksa sınırın ötesini herhangi bir şey yapamayız. Mesela 2-3 yaşında bir çocuğa niye telefonda oyun gösterdiğimizin veya herhangi tırnak içinde bir sosyal paylaştığımız bir videoyu gösterdiğimizin cevabını bulabilirsek işte o zaman bu...
Niye? Çünkü daha sağlıklı alternatiflerimiz yok.
En büyük sorun bu zaten. Çocuğu avutmak için, çocukla vakit geçirmek için bazen o anda sıkıntı, stres yaşamaktansa öteleyip bir anlamda kısa devre yaptırarak bu çocuğu hayata ve çocuğun sorunlarına bir şekilde biz bu çocuğu idare ettirmeye çalışıyoruz. Her idare ettirmede çocukta bir yeni bir kazanım haline geliyor. Başka türlü de doyum sağlayamıyor.
Rüşvet yemeye alışıyor diyorsunuz.
Tabii.
Yani. Peki şimdi affedersiniz sözünüzü kesin Tayyip Hocam. İkinci soru da yine aynı kaynaktan gelmiş sanıyorum. Çocuğu teknolojiden uzak tutmaya çalışırken ne tür alternatifler sunulmalıdır? Ebeveynin tutum ve davranışları nasıl olmalıdır? Buyurun hani çözüm önerilerini dinliyoruz.
Çözüm önerileri çok kolay olmamakla beraber.
İmkansız.
Yenildik ama umutsuz değiliz onu söyleyeyim. Sebebi şu. Çünkü aslında teknoloji bağımlı, teknoloji hastalığı demek işte bu sadece buna bağlı bir hastalık değil. Nasıl söyleyeyim? Aslında mesela yeme bozukluğu olan çocuklarda da biz benzer sorunları görüyoruz veya başka sorunlarda da. Yani demek istediğim çocuk anneyle babayla iletişim ne kadar sağlıklı olursa aslında bu sorunlarla daha az karşılaşma ihtimali var. Diğer bir sorun da şu. Bu çocuk eğer annesi babası yeterli düzeyde ilişkisi iyi, sosyal hayatı çok iyi, belli şekilde başka internet haricinde yani sağlıksız internet kullanma, sağlıksız akıllı telefon kullanma, sağlıksız oyun oynama. Bu tür şeylerden ne kadar uzak durdurabilirsek, bu çocuk iletişimimizi o kadar iyi hale getirirsek zaten bu işi tırnak için sağlıklı yürütebilirler. Bu da aslında hayatın her alanı aynı şey. Hayat çok basit. Biz gereksizleri zorlaştırıyoruz. Sanki bugüne kadar başka bir sorun yoktu da her şey bu akıllı telefonlar çıkınca başladı. Öyle bir şey yok. Bu
problemlerimiz de gerçekten sanal problemlerimiz de aslında sanal problemler diyorsunuz.
Yani hep aynı sorunun farklı bir görüntüsü aslında. Daha öncesinde işte ben çocukluğumda onun için başta televizyonu söyleyeyim. Bizim zamanında çizgi film çok izliyor. Sürekli işte maç izliyor. Sürekli işte şunu yapıyor.
Şimdi onları arar oldu millet diyorsunuz.
Evet. Önceden de bizim çocukluğumuzda anneler şey derdi muhtemelen. Çocuğumuz dışarıdan gelmiyor. Akşam ezanı okundu. Karanlık oldu. Hala
dışarı
gelmiyor.
Dışarı çıktı diye bakıyoruz şimdi.
Şimdi çocuklar dışarı çıksın. Yani demek istediğim çocukların nelerle meşgul olduğunu biz yönlendiremsek bunun ötesine çözümler çok basit. Sonuçta anne eğer annesiyle babasıyla tırnak içinde zıtlaşmadan karşılıklı iletişimi iyi tutturabiliyorsa biz o çocuğu daha çok sağlıklı kullandırabiliriz. Ne yapacağız pekala?
Ne yapacağız?
Öncelikle bir kere birçok zaman çok fazla çocukla zıtlaşmalar oluyor. Yani bu ta emme döneminden başlıyor çocuğun. Çocuk yemiyor, içmiyor. Anneler genelde babalar veya büyükler zorla yedirmeye çabalıyorlar. İşte ne bileyim herhangi bir sorun çıktığında hemen aklını çelmek için, avutmak için böyle sanal oyunlar işte hani YouTube diyeceğim yani bir şekilde çok meşhur oluyor. YouTube gibi böyle sosyal paylaşımlar, resimler, videolar, işte bazı çizgi film karakterleri meşhur. O da onun gibi işte akıllı ol gibi ifade sürekli çocuklara gösterince çocuklar zaman içinde bunlarsız duramıyorlar. Ve de başka şeylerle
olayı
de...
Olayı baştan kesin diyorsun yani çocuğu bir kere siz alıştırmayın suça.
Alıştırmamak lazım ve az miktarı her şey olduğunu avutmamak. En iyi bebek bakıcısı televizyon diye söylenildi. Şu andan itibaren muhtemelen bu internet üzerinden çeşitli çocuk oy videoları. Bunları biz uygun yerlerde değil de sürekli çocuğu avutmak için kullanmaya başlarsa çocuk olmaz. Yemek yesin diye onu açarsan tabii ki çocuk bunlara bağlı olur. Veya sen tahammül edemiyorsun çocuğun ufak tefek sinirli hırçınlığına, bir şekilde onun sorunlarını baş etmek zorlanıyorsun. Hadi bunu bir bak da biraz sakinle diye kısa vadeli çözümlere başvurduğun andan itibaren çocuklar bunlara bağlı olma ihtimali yüksek oluyor.
Peki bir kere oldu, nasıl kısıtlayacağız sonra?
Yine ufak tefek işte ödül ceza yöntemleri gibi şeylerden
bakalım.
Alternatif. Yani günde bir saat işte internette ve bilgisayar oynama hakkı var. Şimdi çocuk oyun oynama, şimdi apartmanlar yaşıyoruz. Geçen bir filmde izledim. Apartmanlar şehrin mezar taşlarıdır diye söylüyor. Yani gökdelenler için. İstanbul'da her tarafta o anı bakarsanız mezar taşları. Yani daralıyor insan. Eğlenmekte vakit geçirmek istiyor. Ya dışarı çıkacak, oyun oynayacak. Zaten oralar sıkıntılı. Evde o zaman internette vakit geçirmesi gerekiyor. Eğer başka ihtimal yoksa çocuk açısından. Topla oynayamıyor. Çünkü yerde gürültü yapar diyor anne. Onu yapma diyor, bunu yapma. O kalıyor. Sen bunu da yasak koyarsan zıtlaşma başlar. Bir şekilde çocuğun eğlenmesi için televizyonla veya internette vakit geçirmeye müsaade etmek lazım. Ama bir saat süre bittikten sonra dahası olmayan bir net. Yani burada şunu demek istiyorum. Asla ve asla ertelemeler, ufak tefek böyle uzatmalara müsaade etmemek gerekiyor. Bundan dolayı da çocuğumuzu idare edebileceğimiz, kandırabileceğimiz şekilde bazı kurallarımız net olmak zorunda. Eğer bu konuda biz bir şekilde çabucak pes edersek veya iki dakika sonra dediğimiz sözün tam tersini yapacak olursak bu çocuk bunlara alışır. Bundan dolayı bir kere net olmak lazım, tutarlı olmak lazım. Bunun yanında ise bir de çocuklara bunun ötesinde başka alternatifler bulmak lazım. İşte beraber vakit geçirmeden tutun, işte kitaplarla okuyabilirler, televizyonlar görebilirler, şöyle şöyle aktivite yaparsın çok memnun olursun. Yani ailenize uygun, yaşam tarzına uygun ufak tefek memnun edici, çocuğun bir şekilde doyum sağlayıcı oyunlar. İşte ne tür bir oyun olursa olsun bunlar üzerinden söyleyebilirim kısaca.
Peki, yani söyledikleriniz hepsi doğru Tayyip Hocam, kabul ettik de ama çok zor bu iş. Neyse, bu çok sanal bir şey soru. Ben artık daha pratik sorulara geçeyim şimdi Tayyip Hocamız, hızlı bir şekilde. Kızım şu an 10 yaşında. Doğduğundan beri parmak emiyor. Şu an sadece geceleri uyurken parmak emiyor. Gündüz emmiyor. Bırakması için ne yapabilirim?
Şimdi öncelikle bu tür sorularda çok fazla genel konuşmak zorundayız. Çünkü her çocukta, daha doğrusu psikiyatrinin, psikoloji çalışanların en büyük sorunu budur. Bir sorunun cevabı çok genel asla verilemez. O aileden aileye göre değişir, o çocuktan çocuğa göre. Yani burada bazı dediğim çok genel kaideler, genelleştirmesinler. Onu öncelikle söyleyeyim. Parmak emme neden olur? Önce onu düşünmek lazım. Parmak emme daha çok çocuğun ağız bölgesindeki alanlara dokunduğunda bir şekilde keyif alıyor, rahatlıyor yani.
Niye rahatlıyor? Özel bir merkez mi var burada?
Yani vücudun belli alanlar daha çok haz alıcı yerler.
Bu akupunkturcular da buradan mı istifade ediyor?
Onlar daha farklı yollardan. O biraz daha doğu tıbbının şeyi, çok
peki,
bilmiyorum.
Peki ispatlanmış bir şey mi Tayyip Hocam bu? Yani bizim ağzımız içinde dokunulduğunda mutluluk veren bir merkez mi var yani?
Hayır, o dokununca keyif alıyoruz. O sinir uçları üzerinden bir şekilde beynimize uygun aktiviteler geliyor.
Masaj yapmak gibi bir şey.
Aynı şey gibi düşünün. Ağzımıza yemek yediğimizde yani tat geliyor ya, acı, tatlı, hoş. Onun gibi dudak çevresi de keyif almaya daha çok şey. Bunu bu da yine kısa devre, başta söylediğim gibi aslında çocuk doyum sağlamak için bu yolu bulmuş. Küçükken bir şekilde buna alışmıştı. Zaman içinde başka türlü yollarla, yine sanal alemdeki gibi kendini rahatlatamadığı için hep bu yönde yapıyor. Şimdi gece çocuğa ne yapsak elini çekemeyiz, kontrol edemeyiz. Ama gündüzleri en basit uyarmamak çok önemli. Yapma, etme şeyleri, az önce siz yine dediniz, işte tersini değil doğrusunu, yani yapabilecek şeyleri yapmak lazım. Bunun için uyarmamak gerekiyor.
Uyarmazsak bunu bir üstü örtülü izin gibi algılamaz mı Tayyip Hocam?
Ama zıtlaşmak burada daha tehlikeli. En çok gözden kaçan şey, doğrular bazen söylenmeyerek de hayat insanları doğruya çekebiliriz. Ama sürekli işaret etti mi, şöyle yapma, böyle yapma, daha çok kötü olur. Örnek olmak bence daha önemlidir hayatta. Yani şunu yap, bunu yaptansa, sen kendin bir şeylere yapıyorsan insanlar seni örnek alır. O zaman çocuğun da seni örnek alır.
Klasik ödül ceza mevzuları fayda eder mi?
Yani daha çok şunu yapma.
Emziği çıkar, parmağı çıkaralım, çikolata koyalım yerine mesela.
İşe yarıyorsa bir şey demem. Ama açıkçası çok işe yaramıyor. Daha çok günlük çocukla oyun oynamak, vakit geçirmek, işte yaptığı aktiviten çocukla beraber keyif alıyorsa aile beraberce, çocuk bunları daha çok az ihtiyaç hissedecektir.
Yok, biz şöyle yaparız. İşte, tırnak yiyen çocuklarda acı ojeler vardır. Sürersin çocuk gelip, ama bizim Türk milletinin damak tadına uyuyor. O yüzden daha çok emiyorlar genelde. Hani bu tip şeyler falan fayda eder mi ki?
Yani bazı aileler hocam sürdük çok işe yaradı diyorlar. Ben onun için çok da fazla karışmıyorum. Daha çok oyun üzerinden doyum sağlamak faktörler daha önemli. Bir de uyarmamak gerekiyor. Çünkü diğer türlü şey oluyor. Üçüncüsü de şu. Şimdi gece parmak emiyor. Ne olursa olsun yine bir çocuk nörolojisini, yani epileptik bir şey var mı de, ne olursa olsun yine yollamak lazım. Nadiren olsa da bu tür şeyler bilmediğimiz tuhaf nöbetler.
Sarı hastalığının bir çeşidi, evet, olabilir diyoruz. Yani,
kesinlikle düşünmüyorum bu tür semptomun, ama başka gözden kaçan belirti olur diye muhakkak bir şekilde çocuk hastalıkları doktor bile görse en azından gerekli değil mi diye bakmak gerekiyor.
Peki Tayyip Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu ilk kısımda çok pratik bir şey konuşamadık. Çağımızın büyük derdi teknoloji bağımlılığı bize engel oldu. Daha pratik sorularla ikinci kısımda devam edeceğiz inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Nefes Saat programının bu haftaki konu uzman doktor Tayyip Kadak, çocuk psikiyatrisi uzmanı. Kendisiyle sizlerden gelen soruları tartışıyoruz, çözüm arıyoruz. Bir şey bulabildiğimiz yok aslında çoğunda, ama en azından tartışmaya devam ediyoruz. İkinci kısımda görüşmek ümidiyle. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına tekrar hoş geldiniz. Bölümümüzü kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz çocuk psikiyatrisi uzmanı doktor Tayyip Kadak. Tayyip Hocam, ikinci kısımda yine birlikteyiz. Şimdi bir öğretmen arkadaşımızdan gelen bir soru. Aslında öğretmenler de annedir babadır. Talebelerin çocukları gibi görürler. Oradan dolayı olan hani böyle bir şikayet, bir çözüm derdi, çözüm arama derdi. Günümüz çocuklarında bir özgüven patlaması var. Bu çoğu zaman saygısızlık boyutunda olabiliyor. Fakat anne baba bunu özgüven olarak görüyor. Çocuk yetiştirmede özgüven vermeye çalışırken sınır ne olmalıdır? Örnek ebeveyn davranışları nelerdir? Örnek öğretmen davranışları nelerdir?
Bayağı zor bir soru.
Şımarıklık mı, özgüven mi, ne yapacağız, nedir? Tanımlayalım önce Tayyip Hocam.
Ya şimdi özgüven patlaması olduğu bir gerçek. Çünkü toplum olarak gittikçe daha fazla her şeyi yapabilir olmak, insanlara bir muktedir olma, bir şeyi yapabilme gücünü sağlıyor. Bundan dolayı da özgüven patlaması var. Bu biraz şununla ilgili bence. Özellikle 80 öncesi kuşak diyelim, daha böyle yokluk içinde çekiyordu. Birçok sıkıntısı vardı.
Aileler ama, daha çekirdek, geniş aile, neyse, aile baskısı vardı, mahalle baskısı vardı.
Belli kurallar kaydı olan bir toplumdu. Fakat sonradan 80 öncesi dönemde şeyler çok fazla artmaya başladı. İmkanlar. Birinci sorun bu. İkinci sorun şu. Anneler, babalar okumaya başladı. Daha bilinçli hale gelmeye başladı. Çocuklarına işte kendi yapamadıkları, kendi böyle bazı sorun gördükleri, kendi annesi babasıyla ilgili kurallar, işte sertlikler diyelim, aşırı
annemiz,
otoriteler.
Annemiz babamız bizi ezdi. Biz çocukları ezmeyelim diye başlandı, ama bu sefer aradaki nesil hem anne babaları tarafından ezildi, hem çocukları tarafından eziliyor şimdi.
İşte bu sefer de bu tür sorunlar başlayınca çocuğa bakış kavramları değişti. İmkanlar çok fazla genişleyince, yani şimdi biz açıkçası bilgisayarı 15 yaş civarından sonra doğru düzgün görmeye başladık. Daha öncesinde çok fazla göremiyorduk. Ya da okulda görüyorduk mesela sadece. O da DOS programında, karanlık bir ekranda. Şimdi çocuklar birçok şey yapabilir hale gelince ve bunlarla doğunca bir kere her şeyi daha rahat yapabiliyor. İstediği bilgiyi Google üzerinden ulaşabiliyor. İnternet üzerinden. Bu sefer de ne yapıyor çocuklar? Her şeyi ben bilirim havalarına çok rahat girebiliyorlar. Bu bir sorun. Diğer şu, yetiştirme. Anne baba kendi yapamadığı, kendi eksikliğini çocuğa yaptırmak istiyor. Çok fazla tırnak içinde proje çocuklar ortaya çıkmadı. Bu çok önemli bir şey. Herkes kendi çocuğuna bir şey yaptırma, bir şey olma, bir şey yaptırma. Çünkü kendisi istediği kadar başarılı olamamış. Buna bağlı olarak da bir şeyler yaptırmak istiyor. Bu sefer çocuklara işte sen yapabilirsin, sen aslansın, sen kaplansın tarzında bir özgüven durumu oldu.
Herkesin çocuğu profesör, herkes çok zeki.
Evet, bir de sadece tek soru okumamak. İşte kendileri okuyamamışlar. Bir kısmı gerçekten şartlardan da okuyamamışlar. Bir kısmı da ders başarısı anlamında sonuçta bir ortalama, herkesin okuyabileceği, yapabileceği bir şey var. Ama aileler daha fazla olsun istiyor. Buna bağlı imkanlar çok ama sonuçta kısıtlar yine az. Çocuk bir türlü duygularını, hislerini erteleyemiyor. İşte ne bileyim, en ufak basit çikolata istiyor, oyuncak istiyor. Bir tane yetmiyor, ikinci istiyor. Aynı şekilde olan işte kaç tane artık meşhur bir oyuncak var. işte bilmem ne onlu biten işte bu tür oyuncakları bir tane, iki tane, üç tane, beş tane almak istiyor. Kırıyor, bir daha alınıyor. Çok rahat. Çünkü anne baba almasa da...
Direkt şımarık çocuğu tanımlıyorsun. Şimdi bu özgüven patlaması dediğin adam şımarık adam mı yani?
Şimdi buradan başlamak lazım. Onun için söylüyorum. Eğer bu çocuklar çok fazla istekleri erteleme yapılamayınca bu sefer her şeyi ben bilirim havaları ve karşı tarafın da önemli olduğunu hissedemiyor bu çocuklar. Hep benim dediklerim hep böyle tırnak için bencil.
Ben merkezci.
Evet, bencil merkezler oluyor ve bu özgüven patlaması herkesin bir şekilde başkasına muhtaç olmadığı bir algısı oluyor. Bu da çocuklar özgüven patlaması yapıyor. Anne de baba da kuralsız, sınırsız bir şekilde yetiştirince sorunlar başlıyor. Bir bu. İki, okulla ilgili sorun da şu. Eskiden ne deniyordu?
Eti senin kemiği benim.
Evet. Böyle bir öğretmene bir...
Öyle verilirdi, şimdi tam tersine. Hocam dikkat et, etini de alırız, kemiğini de.
Yani öğretmenlerin bir kere otoritesi sarsıldı. Anne babanın otoritesi kendisi sarsıldı ki bu öğretmen de sarsılıyor. Çocuk da her zaman için haklı oluyor. Evet, istismar, zorbalık, ne bileyim okulda çok fazla gereksiz yere sertlik olan yerler var. Hala da var, duyuyoruz. Mesela bugün bir vaka vardı. Öğretmeni tehdit ediyormuş çocuğu, dövüyormuş. Çocuk bunun için kimseye söylemiyor. Yaklaşık 5-6 ailede çocuğumuzun başına bir iş gelir, hala söylemiyor. Böyle aileler var. Ama evet, çoğunlukla ne yaparsa yapsın öğretmen hatalı. İşte çocuk öğrenemediyse öğretmene bağlanır. İşte veya işte ilk sınıf birinci sınıf öğretmen hatalıydı, öğretemedi diye hep böyle sürekli sorunu başka yerlerde görme tarzı ailelerin çocuklarında kendine ait herhangi bir şey almama güdüsünü oluşturuyor. Bu sefer de çocuklar gittikçe, yaş büyüdükçe aklı birçok şeye çalışıyor fakat isteklerini erteleyemiyor. Ergenlik sorunsalları başladığında kimlik karmaşası içinde bu sefer ben bilirim havası çıkıyor.
Şimdi dur Tayyip Hocam, sağ olasın, içimizi kararttın gene evet. Ama bir çözüm önerisi göster bize abi, bu ne olacak o zaman?
Hep çözüm önerisi.
Bazen çözüm istiyoruz biz, pratik bir programız.
Bu konular gerçekten çok pratik değil, onu ben söyleyeyim. Yani az önce yine söylediğim konu var, şu çok genel olacak. Anneler babalar artık biraz çocuklaştığı için kendi eksikliklerini tamamlamak için çok fazla bir telaş içinde oluyorlar. Bu tür durumlarda kendileri aslında ergenler, çoğu anne baba ergen gibi davranıyor. Kendi işte düşünsene yeni bir oyuncak almış, yani bir yeni bir tırnak akıllı bir telefon versiyonu almış. Neler hissediyor? Adam gece uyuyamıyor. Geçen bir arkadaş hatta psikiyatrist paylaşmış sitede. İşte ya erkek millet çok farklı, çok basit şeylerde mutlu. Yeni bir herhalde telefon almıştı. Bununla oynamış. Sabaha kadar oynamış muhtemelen. Merak etmiş. O ne, bu ne? Bir daha.
Bunun çocuğundan ne olur diyorsun sen şimdi?
Hayır, ne olur diye. Bu gerçek işimiz içinde. Çocuk da bunu görüyor. Buna göre davranıyor. Ben şunu yaparım, ben yaparım. Bu sefer çocuğa yansıttığımız şeyler hep eksikler, yanlışlıklar üzerinden. Hiçbir olgun, ideal nesil düşüncesi ortaya çıkmıyor. Bunun üzerine bir de şöyle bir sorun çıkıyor. Zaman geçiyor, ergenlik süreci başlıyor. İşte anneler babacık sorumluluğunu almadı. Mesela okusun, etsin, işte hiçbir şeyi karıştırmayan anne baba ortaokul bittiğince çocuktan işte odasını toplamasını, dişini fırçalamasını, hala işte tek başına yemek düzeni yapsın, işte sabah erkenden kalksın, okula gitsin, akşam dersini çalışsın gibi her şeyi yapıyor. Bu sefer de bu çok rahat çocuklar, ben işte umurunda değil hiçbir şeye, anne babayla disiplin sorunları ortaya çıkmaya başlıyor. Burada ne yapacağız? Bence öncelikle küçükten itibaren bazı şeyleri ertelemek. Yani hayır demek kolay değil. Ertelemek daha basit. Yani hemen her istediğini yapmamak, biraz sonra çocuğun yaşına uygun. Bir 3 yaşındaki çocuğu 5 dakika erteleyebiliriz ama İlkokul 1'e geçmiş çocuğu bir yarım saat ertelersiniz. Sayılar biraz değişebilir ama biraz daha uzun vade. Bu ama ilkokuldan önceki süreçte başlıyor. Sen ilkokulda kadar çocuğun her işi hemen yaptıysan, erteleyemediysen veya yok de bir saat sonra çocuk ağladı, zırladı dedi, hadi yeter artık de, yok dediğin işi bir daha geri yapıyorsan çocuk hiçbir zaman isteğini erteleyemez.
Yani. Onun için buyurun patlak özgüven size.
Bundan dolayı ne olursa olsun bir şekilde erteleyebilmek için 5 dakika 10 dakika kısa vadelerden başlayıp çocuğu zaman içinde bazı şeyleri ertelemeyi öğretmek gerekir. Bunu yapamadık mı diğer şeyler daha zor oluyor. Yani bizim klasik işte literatürde diyelim geleneksel kavramla konuşacak nefsi terbiye kısmı. Yani ufak tefek şeylerle ertelemek. Ama
orada kendi nefsini terbiye ediyordun. Burada başka birinden bahsediyorsun. Burada da kızını dövmeyen dizini döver mi diyeceğiz abi?
Ağaç yaşken eğilir diye atasözümüzü kullansak daha iyi olur. Yani demek istediğim şu. Nefis terbiyesinin önce çocukken bir şekilde kuralla kaydedilir. Hep anne babası da öğretiyor. Yani nasıl yapılması gerektiğini hayata dair. Bu biraz anne babanın kendini düzene sokmasından başlıyor ama bir yandan da çocuğu ufak tefek bir şey erteleme. Bu olmadığı müddetçe de çocuk erişkin olunca aklı başını erirse bir anlamda işte artık ben akıllandım, uslandım demediği müddetçe tamamen sürekli kendi isteği peşinde koşar. Bu iki de anne babanın tutarlı olması lazım. Hani bir şeye hayır dediyse susmaları lazım diğeri de. İşte kendi arasında çekişmeye çocuk üzerine yapmamaları lazım. İşte ne bileyim çocuk başarısız diye veya ders çalışmıyor diye biri çok baskı kurup işte başarı peşine koşmaması lazım. Diğeri de aman ne olacak. Genelde anneler baskı kurarlar, babalar da ne olacak derler. Bu tür şeyler yine ortak bir dil oluşması lazım. Bunlar olmadı müddetçe bu özgüven patlamasını durdurmak çok kolay değil.
Tayyip hocam karar verdim. Bu psikiyatristlerin işi zor. Yani bizde çok olsa ateşi var, ishali var. En kötüsü bir antibiyotik veriyorsun. 3 gün sonra çocuk gayet güzel oluyor. Şimdi çok kolay bir soru sorayım abi. İnşallah bu kolaydır artık. Oğlum Eylül ayında 68 aylık olacak. Okula başlaması için uygun bir yaş mıdır? Erken kabul edilebilir mi? Erkense eğer bir problem yaşar mıyız?
Maalesef.
Çünkü müfredat bildiğim kadarıyla 66-72 isteğe 60-66 isteğe bağlı. 66-72 daha böyle bir.
Ya şimdi bu yeni kanun bizim başımızın bir anlamda sorun oldu diyeyim. Derdi oldu. Daha kibar olsun. Şimdi daha önce 72 aydan önce çok fazla çocuk gitmiyordu. Gidenler de zaten arada kaynıyordu. İşte bir şekilde gidiyor ama şu anda bir mecburiyet haline gelince zaten var olacak sorunları daha çok ortaya çıkart. En basitinden çocuk 66 aydan küçük bir çocuk daha çocuk anaokuluna gitmemişse bir şekilde el becerileri gelişmediyse, okulda oturmasını kalkmasını bilmiyorsa, annesinin babanın ayrı kalmayı beceremiyorsa bu çocuğu zaten okula yollamak sıkıntı. Onun için ne olursa olsun bir sene bir anaokuluna gitmesi her zaman için iyi. İkinci kriter anaokuluna çocuk gittiğinde ne kadar başarılı oldu? Yani kendi öz becerileri ne kadar gelişti? Yaşına uygun mu değil mi? İşte hiperaktif mi hala? İşte bazı şeyler yapmakta zorlanıyor mu? Bu tür sorunlar yoksa yine hani önermek beraber aileler başlayıp sorunlar çıkarsa vah edebilir ama genelde biz 72 aydan önce çok fazla zorlan kesinlikle gitsin demiyoruz. Çünkü sorun çıktığında uğraşacak kişi anne baba ne devlet.
72 ay iyi midir peki tam 6 yaş?
Tabii yani 72 ayın aslındaki nedeni de kutsal bir rakam değil tamamen beynin bir şekilde olgunlaşması anlamında düşünün. Yani bunun artısı eksi vardı işte 3 ay önce daha yaşına uygun olan çocuklar var 3 ay değil 6 ay geç olgunlaşan çocuklar var ama ortalama 72 ay deyip kabaca bir şey kurmak o anlamda önemli. Bu anlamda yani 68 ay eğer çocuk bugüne kadar hiçbir anaokuluna gitmese, okulda çok iyi durmuyorsa, anne babayla iletişim çok iyi değilse hani yani en basit az önce konuştuk konular işte bir türlü her istediğini erteletemem bir anne baba okulda yani okul dönüşü akşam kim ders çalışacak? Anne baba öğretmen değil.
O zaman şöyle diyelim Tayyip hocam adamına göre düşünmek lazım. 66'da da başlanabilir, 72'de de başlanabilir. Ama özellikle anaokulu, kreş gibi bir deneme süreci faydalı olabilir.
Kesinlikle.
Ama çocuğunuza bakarak kendiniz karar verin. En iyisini siz bilirsiniz.
Ama 72 aydan önce çok fazla önermiyoruz. Veren ailelerin bir kısmı gerçekten birkaç ay geçiyor. İşte Eylül'de başlıyor okullar ya. İşte Kasım, Aralık ayı gibi.
Düşüyorlar bizim poliklinikte.
Ya hocam işte biz erken verdik bu çocuk da öğrenemedi. O bir sorun. Bir de cidden bazı çocuklar ufak tefek oluyor. Onlar ayrı bir sorun oluyor. Var bir tane 3. sınıfa geçmiş geçenleri gördüm. Ufak tefek.
Anaokulu çocuğu gibi.
2. sınıf bir çocuğu bile gözükmüyor. 3. sınıfta öğrenememiş, edememiş. Çünkü yaşından bir yıl hep geri gidiyor. Bu ergenliğe kadar bu gerilik bir şekilde süreceği için çok zeki değilse, çok özgüveni yerinde değilse, özgüven patlamasını söylemek istemiyorum.
Yani olması gereken özgüven.
Yeterliliği iyiyse baş edebiliyor ama çoğu genelde baş edemiyor. Onun için biz 72 ay önce önermiyoruz açıkçası tıbbi olarak. Peki. Mümkünse gidip bir yerden rapor alsınlar.
Peki. Şimdi çok daha değişik bir konu Tayyip Hocam. Ben bile anlam veremedim soruya böyle bir sevimsiz durum. Oğlum babasıyla hiç anlaşamıyor. Babasıyla hiç diyalog kuramıyor. Affedersiniz yanlış okumuşum. Hiç diyalog kuramıyor. Kucağına bile gitmiyor. Çünkü gittiğinde aşırı ağlama nöbetleri geçiriyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz?
Yaşını söylememiş değil mi Veli?
Bakıyorum 18 ay.
18
aylık oğlum diye başlıyor.
Allah Allah.
Babasını kucağına bile gitmiyormuş. Yani kucağına gidince çok aldı da babası almıyor anladığım kadarıyla.
Yani daha doğrusu benim anladığım şey daha çok şey çocuk bir şekilde babasının kucağına girince bağırıyor çağırıyor. Benim anladığım o.
Yani babayı sevmemek gibi bir şey oluyor yani baba mı kızdırmış çocuğu ki?
Muhtemelen başka bir şey vardır yani çok bir veya iki kere buna benzer bir belirti geldi ama yine de yani çocuğu görmeden ben bir şey demek istemiyorum birincisi bu.
Çocuklar böyle ebeveyn seçerler mi?
Yani tercih ettiği ebeveyn var ama bu kadar bariz böyle aşırı negatif
tarzı. Yani %50-50 zaten hiçbir zaman olmaz. Anne tabii ki her zaman kayılacaktır çocuk tarafından ama yani bir taraf çok rüşvetçiyse öbür tarafı belki baskılıyordur.
Belki anneye çocuk çok fazla bağlıdır. Mesela anne çok çocukla ilgili meşgul oluyordur. Her istediğini yapıyordur. Hani şey anlamda her istediği kötü anlamda. Sürekli anne meşgul oluyordur. Baba da işte ne bileyim çok çabuk sinirlidir. Çocuk ondan korkmuştur. Kötü bir olay yaşamıştır. Bir anda bağırmıştır baba. Çocuğun bir şekilde rahatsız olduğu bir hani eşik değerinin yüksek düştüğü bir yer vardır babayla ilgili. Ancak bundan olabilir fakat yani bu çocuğun neden olduğunu görmeden işte herhangi bir şey söyleyip yanlış bir algı oluşturmak istemem. Çünkü buradaki söz başka anlamlara gelebilir. Bunun için bir doktora, psikoloğa, ne bileyim bir yere başvurması bence daha iyi olur.
Peki, şimdi çok kısa öz bir soru geliyor. Nasıl cevaplarsın bilmiyorum Tayyip Hocam. Yeğenim çok şımarık, hiç laf dinletemiyoruz. Ne yapmalıyız?
Annesi babasıyla konuşmak lazım.
Yeğen diye gelmiş, niyeyse?
Yani muhtemelen çok yakın beraberler veya bir şekilde hani sıklıkla duyduğumuz bir şeydir. Anne baba gelir ama ya akrabalar çok şikayet ediyor. Biz bir türlü baş edemiyoruz bu çocukla, ama genelde akrabalar üzerinden oluyor. Veya aile apartmanları vardı işte, hala, dede, işte babaanne, buna benzer bazı şeyler oluyor. Bu tür şeylerden dolayı şikayetler gelebilir. Bu anlamda bir kere otorite figürü çok önemli. Yine az önce konuştuğumuz gibi anne babanın çocukla ilgili...
Tabii şımarıklıktan ne anladığına bakmak lazım Tayyip Hocam herhalde. Yani çocuk günde yarım saat televizyon seyretmek istiyor, seyrettirmiyorsun. İşte onunla oynamak istiyor, oynatmıyorsun. Öbür tarafta da 12 saatin üzerine çıkmak isteyen çocuk var. Şimdi şımarıkta bir fark var.
Tabii orada. Ben 12 saat yakın olanı anlamda söyledim, düşünerek söyledim. Yani bu durumda bir kere yani amca mı artık, dayı mı, hala mı, teyze mi bilemiyorum. O kişi yani yine kendince kurallarını koysun ama anne babaya bir şekilde ikna edip bir çocuk psikiyatrisine götürmeleri daha iyi olur veya psikoloğa. Çünkü burada tek başına çocuğa bir şey yapılamaz, anne babayla beraber yapılması gerekiyor. En güzel şey anne baba eğitimi. Bununla ilgili bir yani yardım alması gerekiyor. Yoksa şunu yapsın demek çok kolay değil.
Çok sevimsiz bir soru. Yani çok muğlak bir ifade zaten. Kızım 2,5 yaşında. 3 ay öncesine kadar gayet uyumlu bir çocuk idi. Ancak şu an hiç kimseyle eşyalarını paylaşmıyor. Hatta eşyalarının dokunulmasına bile izin vermiyor. Tuvalete gideceği zaman, yemek yedileceği zaman mutlaka annem gelsin diye inat etmeleri var. Ne yapmalıyız?
Kere 2 yaş sendromu diye bir durum var. Muhtemelen bunun başlangıcı dönemi.
Zaten ne zaman çıkacak bu 2 yaş sendromu soruları diye bekliyordum Tayyip Hocam. 5-6 tane daha var.
Yani 2 yaş sendromu biraz hani şey, yabancılar terrible two diyor işte.
Berbat. Kafiyeli olsun diye diyorlar herhalde.
Muhtemelen ama yani o zor bir dönem. Çocuklar çünkü bir şekilde kendilerinin istediklerini artık yaptırabileceğin farkına varıyor.
2 yaşın özelliği bu mudur? Yani 2 yaşta bu yüzden mi sapıtıyor bu arkadaşlar?
Yani o beceri yetenekleri yani kendi başına bir şey yapabileceğini fark edebiliyor çocuk. Bazen de yapmayabileceğini. Mesela tuvaleti istediği vakit tutuyor, istediği vakit bırakabiliyor. Ağzını işte
herkes el pençe divan karşısında.
Ne olur ne olur yap. İşte ne bileyim istediği olsun dediğinde ağlayıp zırladığında bir şekilde istediğini yaptırabildiğini fark ediyor.
Ama bu sefer... ölçü zor işte Tayyip Hocam. Yani hangisine şımarık diyeceğiz, hangisine yani kime kızacağız, kime bağıracağız, kime alttan alacağız?
Yani 2 yaş çocuğunda günde 1-2 kere bir şey istediği olmadı, bir yarım saat 10 dakika ağladı diye çok dert etmemek lazım. Ama günde 6-10-20 kere sürekli her istediği en ufak bir şey ağlayıp zırlıyorsa ya anne babada bir sorun vardır ya da çocukta bir sorun vardır ve ikisinde bir tarafta.
Tayyip Hocam hani programda özel konuları gündeme getirmiyoruz ama bir Türk atasözü vardır bilirsiniz. Bekara bazı işler kolay gelir. Sizin henüz çocuk yok tabii, konuşuyorsunuz. Konuşması kolay. Buyurun göreceğiz, siz de göreceğiz inşallah. Peki Tayyip Hocam.
Susturdunuz beni.
Son bir soru sorarak programımızı sonlandırıyoruz inşallah. Süremiz dolmuş. Hiperaktif çocuk ile çok hareketli çocuk arasında ne fark vardır?
Hiperaktif çocuk şu, dikkat ettiği hiperaktiflik bozukluğu da bir hastalık var. Tamam. Bu şu anlama geliyor. Sürekli kıpır kıpır motor gibi oradan oraya atlayan, işte bekleyemeyen sırasını, isteklerini erteleyememi çocuktur. İşte bunun yanında oturamaz, işte dersin başında duramaz. Dikkatini verip işte bir o yaşına uygun aktiviteyi ödev anlamında yapamaz. Hem evde hem okulda veya işte arkadaşlarına bir türlü kendini bir türlü kontrol edemez. Buna bağlı olan bir çocuktur. Ama hareketli çocuk işte bunun dediğim semptomların hepsinin bir arada olmadığı, sadece tırnak için biraz hareketli oldu, anne babanın biraz tahammül edemediği çocuklar oluyor. Bir de şu var, hiperaktif çocuklar genelde eski tanı kılavuzunda 6 yaşından önce bu belirtinin olması gerekir diyordu. Yani çocuk sürekli böylese biz bunu hiperaktivite yönde düşünüyoruz. Ama böyle yerinde durmayan, kıpır kıpır sadece işte hareketli ama çok fazla ortalığı dar, yaramaz olmayan bir çocuğa da biz hiperaktif demeyiz yani. O biraz semptomların şiddetine göre değişiyor.
Hareket fazlalığı başa bela alıyorsa mı desek acaba?
Evet. Şimdi tanı kılavuzunda 9 tane kriter var. Bir kısmını saydım. Bunun 6'sını karşılıyorsa biz buna hiperaktif özellikle hastalık o. Hiperaktif de
bozuk. Peki şöyle desek Tayyip Hocam. Aile ne zaman ya bu çocuğa bir hastalık tanısı konabilir, bir doktor görse bunu dese?
Yani 6 yaşında...
Alarm değer söylesen bize mesela.
Alarm değer. Yani bir şey yerinde duramıyor, kıpır kıpır. İsteklerini erteleyemiyor işte. Sırasını bekleyemiyor. İşte ders yapacak bir türlü oturamıyor. Sürekli oyun istiyor. Bir türlü bu tür olan çocukları bir şekilde görünmesi iyi olur. Belki anne babanın hastalık da olması, anne babayla konuşup bir şeyle kontrol altına alabiliriz.
Peki. Tayyip Hocam çok teşekkür ediyoruz. birbirinden sıkıntılı durumları sizle paylaştık. İnşallah bir fayda oluşmuştur buradan. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konuğu uzman doktor Tayyip Kadak, çocuk psikiyatrisi uzmanı idi. Sizlerden gelen soruları paylaşmaya çalıştık. Faydalı olduğunu ümit ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere Tayyip Hocam inşallah.
İyi günler.